Ayrım 6.
İktisat politikalarının finans çevreleri, bunu isterseniz rantiyeler de diyebilirsiniz, tarafından tutsak alınmasıyla açıklıyor. Finans çevreleri niçin düşük enflasyon ister? Zira bu çevrelerin kazançları yeni değerler yaratarak değil, piyasalarda el değiştiren finansal varlıkların getirilerinden ve bunların el değiştirmesinden kaynaklanır. Yani bono, hisse senedi, tahvil veya dövizlerin değer artışına bağlıdır. Enflasyon hızlanınca sabit faizli finansal varlıkların, örneğin hazine bonolarının değeri düşer. Bugünkü koşullarda finansal varlıkların stoku yeni ihraç miktarlarının pek çok üstünde olduğu için fiyatları düşen menkul değerlerin yol açtığı kayıplar çok büyük boyutlara yükselir. Düşük enflasyon lobisinin temel çıkar dayanağı budur. Itwell bu çıkar hesabının bir de yanlış bir makro iktisat anlayışı ile beslendiğini vurguluyor. Son 20 yıl boyunca güçlü finans çevrelerine ve ona bağlı olarak batıdaki siyasi iktidarlara egemen olan görüşe göre, büyüme hızında ve kamu açıklarında gözlenen en ufak artış belirtileri ve işsizlik oranındaki 1-2 puanlık düşmeler derhal enflasyonun artacağı biçiminde algılanmaktadır. Ve parasal ve mali otoriteler hızla tepki göstermekte, daraltıcı politikalara geçerek faizleri yükseltmektedirler. Bu tepki biçimi, gelişmiş ülkelerin tümünü düşük büyümeye, dünya ekonomisinin de durgunluk doğrultusunda bir sapmaya mahkum etmektedir. Bir dizi basit slogan hem finansal piyasalara hem de hükümetleri hükmetmeye, kamu açıklarının artması faizleri yükseltir, para arzının artması ve işsizliğin azalması daima enflasyona yol açar, kamu harcamalarındaki artış mutlaka önlenmelidir. Bu sloganlar iktisat teorisi ve olgular açısından yanlıştır. İnsanlar tek tek bunların yanlışlığını bilseler dahi kendi davranışlarını ortalama görüşlere uyarlarlar. Yanlış anlayışlar böylece kendi kendisini doğrulayan kehanetler haline dönüşür. Uluslararası finansal serbestleşme bu tür saplantıların etkisi altında saygınlaştı ve yerleşti. Itwell, serbestleşme taraftarlarının esasen çürük kurumsal sağlara dayanan hiçbir beklentisi gerçekleşmediğini nicel kanıtlarla ortaya koyuyor. İktisat politikalarının finansal piyasalardaki doğmalar karşısında çaresiz kalması nesnel bir zorunluluk değildir. Itwell bugün finansal piyasalardaki uluslararası işlemlerin en az %80'inin 4 büyük batı ülkesinin dövizleri tarafından yapıldığını ve Amerika, Almanya, Japonya ve Britanya hükümetlerinin istedikleri takdirde uluslararası sermaye hareketlerini denetim altına alma gücüne sahip olduklarını söylüyor. Ne var ki bu doğrultuda bir siyasi iradenin oluşması için bu ülkelerdeki siyasi iktidarları tutsak kılmış bulunan fikirlerde neredeyse devrimci denilebilecek bir dönüşüm gerekiyor. Küreselleşmeye baş kaldıran fikir akımları ortadadır ancak bunların siyasi iktidarları taşınabilmesi için çok çetin toplumsal mücadeleler gerekecektir. Merkez Bankası IMF'ye kredi açmalı. Geçenlerde elime 14 Temmuz 1998 tarihli bir haber bülteni geçti. Bülten, IMF'nin son zamanlarda karşılaştığı sorunlardan söz etmekte ve sonunda yürekler acısı bir manzara ortaya çıkmaktaydı. İktisat politikalarından dünyaya, daha doğrusu 3. ve eski 2. dünyaları hükmetmek, hükmetmek ne kelime, kök söktürmek iddiasında olan bu saygın uluslararası kuruluş, meğerse mali bakımdan batık durumdaymış, öylesine ki IMF şu insafsız ve ünlü rating kuruluşlarının eline düşse kesinlikle itibar puanı düşürülür ve iflas masasına yatırılır. Verilen bilgileri özetleyelim. 13 Temmuz 1998 tarihi itibariyle IMF'nin kullanılabilir uluslararası rezervleri toplam olarak 31 milyar dolardan oluşmaktaymış. Ancak aynı tarihte Rusya ile yapılan bir anlaşma gereği bu ülkeye önümüzdeki aylarda ödenmesi gereken 12.6 milyar dolarlık bir krediyi ve bazı ek yükümlülükleri de hesaba katarsak bu rezervlerin 17 milyar dolara düşmesi beklenmekteymiş. Bu rakamlardan önce aynı tarihlerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 26 milyar dolarlık rezervleriyle karşılaştıralım. Bir adım daha ileri gidelim. IMF'nin döviz yükümlülükleri 70 milyar doları bulmaktaymış. Bizde kullanılan terminolojiyi bu duruma da uygulayalım ve adını koyalım. IMF'nin Temmuz 1998 ortalarında 39 milyar dolarlık açık pozisyonu vardır. Bu rakamın hızla büyümesi beklenmektedir. Merkez Bankamızın ise aynı tarihte 8-9 milyar dolar pozisyon fazlası vardı. Üstelik Merkez Bankası rezerv birikimini frenleyecek çeşitli önlemler aramaktaydı. Aynı haber bültenine göre bu bilgeler IMF'nin finansal piyasalardan borç alma yeteneğini dikkate almamaktadır. Bu ifadeden ve yukarıdaki bilgilerden hareketle üst düzey ekonomik bürokrasi ve hükümet yetkililerine şu öneriyi yapıyorum. IMF'den para istemekten zaten vazgeçtiniz. Bir adım daha ileri gidin ve IMF'ye finansal piyasalarla aynı koşullarda ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaynaklarından 20 milyar dolar kredi açmayı önerin. Korkmayınız, bu uluslararası piyasalarda bomba gibi patlayan bir haber olur ve Türkiye'nin itibar puanı hemen yükselir. Çok geçmeden rezervleriniz yeniden ve fazlasıyla birikmeye başlar. Ekonominin üst yönetimi bu öneriyi düşüne dursun. Biz IMF'nin niçin bu duruma düştüğünü inceleyelim. Ana neden biliniyor. Asya krizi sonunda Tayland, Kore ve Endonezya'ya verilen krediler. Geçenlerde bir dostum Koreli bir iktisatçıya sormuş. IMF'nin verdiği para nereye gitti? Yanıt ilginç. Hepsi Koreli şirketlerin alacaklısı dış bankalara gitti. Kısacası IMF, Asyalıları hesapsız kredi açan uluslararası bankaları kurtarırken kendini batırdı. Peki IMF bu güç koşullarda Rusya'ya niçin kredi vermektedir? Yeltsin yönetime geldikten sonra milli geliri her yıl düşen ve yakın çağların en büyük iktisadi çöküntüsünü yaşayan bu ülke IMF'den sürekli para almaktadır. Alınan para Moskova borsasını ayakta tutuyor, yeni yetme Rus zenginlerini ve mafyayı ölçüsüz bir hayat standardına ulaştırıyor ama Rus ekonomisinin gerilemesi durdurulamıyor ve işçi ücretleri, emekli aylıkları bazen aylarca ödenemiyor. Rivayete göre IMF Rusya'ya açılacak yeni kredinin 6 milyarı geçmemesi görüşündeymiş. Ancak Amerika yönetimi bu rakamın 2 yıl için 17.1 milyar doları çıkarılması konusunda ısrarlı olmuş ve her stratejik konuda olduğu gibi IMF'ye talebini kabul ettirmiş. Peki Rusya niçin böylesine destekleniyor? İki neden öneriliyor. Birincisi, kafayı batılı çıkar çevrelerine takanlardan geliyor. Rusya'daki finansal araçlara para bağlayan batılı yatırımcıların bir devalüasyonla büyük zararlara uğramasını önlemek. Moskova borsası 1997'de dış yatırımcılara en çok kazanç sağlayan gelişen borsaydı. 1998 başında batılı yatırımcıların pek çoğu kar realizasyonu yapıp çıkmış olabilirler. Öyleyse Clinton desteğini ardında bu nedenin olduğunu söylemek güçtür. Brookings Institution'dan Clifford Geddy'ye göre Rusların 30 bin nükleer silahı vardır ve Rusya'nın batmasına bu yüzden hiçbir zaman izin verilmeyecektir. Bu yorumu yapanlar, Batı'nın Rusya'nın kurtarılması ile Yeltsin'in desteklenmesini eş anlamlı gördüğünü belirtiyorlar. IMF'nin Rusya'daki 1996 seçimlerinden önce tarihinin ikinci en büyük kredisini bu ülkeye verdiğini ve bu paranın Yeltsin'in seçimleri kazanmasında belirleyici olduğunu hatırlatıyorlar. IMF'nin bizim de özgür irademizle üye olduğumuz uluslararası bir kuruluş olduğunu ve bu kuruluşu eleştirenlerin çağ dışı olduklarını ileri sürenlere önce bu kurumun yapısını hatırlatalım. IMF, her üyenin bir oy sahibi olduğu bir kuruluş değildir. Bir şirket gibi yönetilir. Oy hakkı katkı payları ile belirlenir. Amerika'nın da payı ve oy hakkı %18'dir. Kritik kararların çoğu %85 oy çoğunluğuyla gerektirir ve dolayısıyla Amerika'nın resmen veto hakkı vardır. Ancak daha önemlisi Asya'ya, Rusya'ya kredi gibi konularda Amerika'nın fiilen IMF'yi yönettiği ortadadır ve bu fiili durum %18'lik oy hakkıyla ölçülemez. IMF'nin bu konularda gizlisi saklısı kalmamıştır. Tüm çamaşırları ortadadır. Türkiye'deki IMF muhipleri yeter ki öğrenmek isteyiniz. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın parasal güçlükler içindeki IMF'ye kredi açması önerisini ısrarla tekrarlıyorum. Rezervlerimiz dönüp dolaşıp Rusya'ya kredi olarak gidecekmiş. Daha iyi ya. Bu ülkede komünistlerin ya da milliyetçilerin iktidarlarının önlenmesinde bizim de bir tutam tuzumuz olur. İnsanlık görevimizi de yapmış olur. Avrupa'da da saygınlık kazanırız. Yasusuki Yoshizawa. 42 yaşında. Japon bürokrasisinin en seçkin kadrolarını yetiştirmekle ünlü Tokyo Üniversitesi'nden mezun. Meslek sınavlarından en çetinlerden birisini kazanıp Japon Merkez Bankası'na uzman yardımcısı olarak girmiş. Bankada çalışkanlığı, bilgisi, becerisiyle kısa zamanda bir yükselen yıldız olarak parlamış. Japonya koşullarında çok genç sayılacak bir yaşta. Daha 38 yaşındayken sermaye piyasaları dairesinin başına getirilmiş. Çevresi onu yakın bir geleceği Merkez Bankası genel müdürlerinden biri olarak görmekteymiş. Ne var ki Yoshizawa'nın hayatın nimetlerinden fazlasıyla hoşlanan bir kişiliği olduğu anlaşılıyor. Bunlar da pek abartılı zevkler değil. Golf meraklısı eğlenmeyi, lüks lokantalarda yemeği, içmeyi seviyor. Ancak uzman maaşıyla golf kulüplerine üye olması, gönlünce para harcaması mümkün değil. Fırsat doğuyor. Japonya'nın en büyük bankalarından ikisi, Japon Sanayi Bankası ile Sanwa Bank, kendisine kanca atıyor. Yoshizawa'nın Merkez Bankası'nın günlük para piyasası işlemleri üzerinde kendilerine ön bilgi aktarmasını istiyorlar. Karşılığında golf kulüplerinde, lokantalarda, eğlence yerlerinde Yoshizawa'yı ağırlıyorlar. 1993'ten itibaren 5 yıl boyunca Yoshizawa'ya 33 bin dolarlık masraf yapıyorlar. Durum gün ışığına çıkıyor. Müfettişler Merkez Bankası'na ani bir baskın düzenliyorlar. Bu baskının törensel diyebileceğimiz görüntülerini ben de TV'de izledim. Üçer kişilik saflardan oluşan 80 kişilik bir müfettişler ordusu uygun adımlarla Merkez Bankası'nın giriş kapısına doğru duhul etmekteyken, üçüncü sırada tek bir kadın müfettiş, bu erkek egemen dünyaya ters düşen bir istisna olarak göze çarpmaktaydı. Japon kamuoyu şaşkın. Zira bu tür bir soruşturma, lekesiz bir geçmişe sahip olan Japon Merkez Bankası'nın başına ilk kez gelmekte. Haber, mali piyasaları allak bullak ediyor. Bir mini kriz doğuruyor ve yen hızla değer yitiriyor. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Matsushita istifa etmek üzere. Yoshizawa da hapse girerken hiç beklemediği bir şöhrete ulaşıyor. Japonya'yı sarsan bu yolsuzluk skandalında, rüşvet diye ortada dönen rakamlarda bir tuhaflık var. 5 yıl boyunca iki bankanın Yoshizawa için yaptığı ağırlama giderleri ayda ortalama 500 dolar civarına kalmış ve hiç nakit dönmemiş. Türkiye koşullarında bu yöntem rakamlarının rüşvet sayılması, hatta bunlardan hareketle bir yolsuzluk soruşturmasının başlatılması pek mümkün görünmüyor. Üstelik bu tuhaflık Yoshizawa'nın ucuz bir müşteri olmasıyla da ilgili değil. Zira kısa bir süre önce Maliye Bakanlığı'nın dört bürokratının tutuklanmasına, bir başkasının intiharına, bakanın istifasına yol açan yolsuzluk skandalında dağıtılan rüşvet bu tür ağırlama giderlerinden oluşuyordu. İşte siyaset bilimciler ve iktisatçılar için ilginç bir bilmece. Ekonomiyi yöneten kamu kuruluşlarından rant yaratıcı bilgileri edinmenin fiyatı bizde niçin astronomik boyutlara ulaşmakta, zengin Japonya'da ise gülünç düzeylerde kalmaktadır. Serbest piyasa ekonomisi olan Türkiye'de rantlar müdahaleci Japonya'dan çok daha fazla olduğu için mi? Yoksa Türkiye'de talep çok yüksek, arz düşük olduğu için mi? Yani rant arayışı özel sektörde çok yaygın, ekonomik bürokrasi ise çok namuslu olduğu için mi? Bu olayın bize hatırlatması gereken başka bir şey daha var. Monetarizmin egemen olduğu neoliberal bir dünyada rant yaratan kamu kuruluşları listesinde en ön sıraya merkez bankaları geçer. Bretton Woods sisteminin egemen olduğu 80 öncesinde döviz kurlarının sabit olduğunu, faiz hadlerinin de hükümetçe saptandığını hatırlayalım ve merkez bankalarının o tarihlerdeki rollerini, döviz ve para piyasalarını günlük işlemlerle düzenleyen bugünkü işlevleriyle karşılaştıralım. Şimdiki koşullarda merkez bankalarının para ve kambiyo piyasalarıyla uğraşan birimlerine veya üst yönetimine 2-3 tane Yoshizawa yerleştirin. Bunların bilgilerine günü gününe ve önceden ulaşmanın özel bankalara ve spekülatörlere sağlayacağı rantların boyutlarını düşünebiliyor musunuz? Şunu da hatırlayalım. Yoshizawa'nın bankalara sattığı bilgiler döviz piyasalarını kapsamıyordu. Zira Japonya'da döviz piyasalarının tam serbestleşmesi 1 Nisan'da gerçekleşecek. Özel aktörlerin kısıtsızca döviz işlemlerini yapabildiği, Merkez Bankası'nın her gün milyarlarca dolar alıp sattığı ve günlük dalgalanmaların çok daha oynak olduğu bizim gibi ülkelerde potansiyel rantların boyutları daha da artacaktır. Liberal monetarist dönemlerde Merkez Bankası temiz ellerde olmasının önemi bu yüzden daha da artıyor. Ancak toplumsal yozlaşmanın çok yaygınlaştığı ülkelerde merkez bankaları bu ortamdan kendisini soyutlayabilir mi? Bu koşullarda bir de merkez bankalarına tam özellik verilmesi, yani onların siyasi iktidardan tamamen bağımsızlaşması ne derece savunulabilir? Bu soruları tartışmadan önce iki soruyu daha yanıtlamak gerekir. Birincisi şu. Rant yaratma olanağı artan merkez bankaları özel bir yapı içinde bu olanağı daha fazla mı kullanacaklardır? İkinci soru ise politik boyutudur. Para ve kambiyo politikalarını tamamen özelleşen kuruluşlara ve halka hesap verme sorumluluğu taşımayan teknokratlara devretmek ve bunları siyasi iktidardan bağımsız kılmak özünde antidemokratik bir yöneliş değil midir? Finansal krizler dünyası. Son yıllarda yeni bir kriz türü, finansal krizler, iktisatçıların ilgisini çekmeye başladı. 20. yüzyılın ortalarına kadar iktisat kitaplarında yer alan eski usul krizler, talep, teknik ilerleme veya kar haddi gibi reel ekonomik değişkenlere bağlanırdı. Şimdilerde ise para ve döviz piyasalarında, borsalarda, bankalar sisteminde, sıcak para hareketlerinde meydana gelen ve finansal sistemleri sarsan, çöküntüye uğratan, giderek reel değişkenlere de bulaşan bir kriz türü öne çıktı. Gelişmiş ülkeleri de zaman zaman yoklamakla birlikte bu tür finansal krizler Latin Amerika'yı da 20 yıldan beri Doğu Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da ise 1990 sonralarında gözleniyor. Gelişim biçimleri, nedenleri ve sonuçları bakımından bu krizlerin ortak öğeleri ortaya çıkıyor. Bunlardan bazılarını gözden geçirmek ilginç ve öğretici olabilir. Finansal krizler banka ve döviz krizlerinden oluşur. Tasarruf sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyen ve fiilen iflas eden bankaların sayısı artarsa, mevduat sahiplerinin paniği ancak kamulaştırmalarla durdurulursa ve milli gelirin %5 veya 10'unu bulan kaynak transferleriyle krizi çözmek hazinelere düşerse, banka krizleri söz konusudur. Döviz talebindeki hızlı bir artış resmi rezervlerdeki erimeye rağmen durdurulamazsa, hesapta olmayan, istenmeyen boyuta bir devalüasyona yol açarsa ve döviz borçlusu olan yerli aktörlerle, yerli paradan alacaklı olan yabancı aktörler büyük zararlara uğrarlarsa bir döviz krizi söz konusu olur. Finansal çalkantı ister bankalardan ister döviz piyasalarından başlasın, diğer alana da bulaştığı andan itibaren yaygınlaşır, derinleşir, banka ve döviz krizlerinin üst üste binmesiyle gerçek anlamda bir finansal bunalıma dönüşür. Bankalardaki çöküntüler döviz piyasalarında kargaşaya katkı yapar, döviz kurunun hızla tırmanması ise döviz yükümlülükleri yüksek olan bankaların çatırdamasına yol açar. Sermaye hareketleri üzerindeki denetimlerin kaldırılması ve finansal serbestleşme, banka ve döviz krizlerinin birleşik bir hale gelmesinin ve kapsamlı finansal krizlerin patlak vermesinin ön koşuludur. Sözü geçen alanlarda liberalizasyon meydana gelmeden önce, örneğin 80 öncesinde, bankalar sisteminde veya döviz piyasalarında meydana gelen çalkantılar kendi sınırları içinde kalabiliyor, yaygınlaşmadan önlenebiliyordu. İç ve dış finansal piyasaları birleştiren küreselleşme olgusunun faturası böylece sıklaşan finansal krizler olmuştur. Finansal krizler canlanma, patlama, çöküntü aşamalarından oluşan bir döngüyü içermekteydi. Sermaye girişleriyle eş zamanlı kredi genişlemesi, sürdürülemezlik algılamasıyla son bulmakta, sermaye kaçışları ve finansal daralmayla dibe vurulmaktadır. Hem çıkış hem çöküş aşamaları ekonominin tüm reel değişkenlerini kapsamakta ve yatırım, üretim, istihdam, milli gelir düzeylerinde de dalgalanmalara yol açmaktadır. Nominal döviz kurunu donduran veya hedefleyen anti-enflasyonist programlar veya uygulamalar finansal kriz riskini arttırmaktadır. Hatta geniş anlamda finansal kriz yaşayan tüm Asya ve Latin Amerika ülkeleri bu tür döviz kuru düzenlemeleri içinden geçmişlerdir. Kim suçludur? Soldan bakan iktisatçılar finansal sistemin, özellikle sermaye hareketlerinin serbestleşmesini, uluslararası finansın nasıl olsa paramızı kurtarırız yaklaşımını, yerel veya uluslararası finans kapitali, kısacası küreselleşmeyi suçlu görüyorlar. Sağdan bakan iktisatçılarsa faturayı ulusal finansal sistemlerindeki hantallıklara, denetimsizliklere, makroekonomik bozukluklara çıkarıyorlar. Açıkçası bu sonucu eleştiriler zayıf kalmaktadır. Sonraları krize sürüklenen ülkelere deregulation sloganıyla finansal sistemlerini açma, serbestleşme, telkininde bulunan çevreler bugün denetim azlığı tezine sarılırken inandırıcı olmamaktadır. Ayrıca kredi genişlemesini besleyen uluslararası finansın günahını göz ardı etmektedirler. Finansal sistemlerin dışına çıkan etkenler hiç mi hiç söz konusu değildir? Dünya ekonomisinin büyüme hızını çok aşan büyüme tempolarını ve bunları sağlayacak yükseklikte yatırım oranlarını sürdüren dışa açık ulusal ekonomilerin, Asya kaplanlarının er veya geç hizaya gelmesi belki de kaçınılmazdı. Veya dış talebi gerileyen veya döviz getirmeyen alanlarda dönük yanlış yatırımların dış kaynaklarla finansmanının krize katkısı göz ardı edilemez. Kısacası iç talep ihmal edildikçe uluslar ekonomilerin gelişme hızları son tahlilde dünya ticaretinin büyümesi tarafından sınırlanacaktı. Kamu kesimi dengesizliklerini Finansal krizin ön koşulu olduğu savı giderek terk edilmektedir. Dahası finansal krizlerin esas olarak yerel veya uluslararası sermayenin, yani özel sektörün tökezlemesinden kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. Kamu kesiminin ana günahı izlenen politikalarda değil, politikasızlıklarda aranmalıdır. Kuş bakışı gözden geçirdiğimiz finansal kriz uyarıları, bir iyimserlik coşkusu içinde sürüklenip giden Türkiye için mevsimsiz görülebilir. Bence hepsi bizim için de geçerlidir, er veya geç gündeme gelebilecektir. Asya krizinin nedenleri. International Herald Tribune'de yazan William Pfaff'a göre Asya büyüme modeli bankalarla sanayiciler arasında sıkı işbirliği sayesinde hızlı sanayileşmeyi ve ihracata dönük büyümeyi sağladı. Devletin sanayi banka işbirliğine katılması sayesinde Batı ülkelerine göre çok daha yüksek borç oranlarıyla yürüyebiliyordu. Robert Wade ve Frank Veneraso ekonomiste yazdıkları bir mektupta Kore ekonomisi geleneksel olarak borsayla değil banka kredileriyle gelişen bir büyüme modeline dayanmıştır. Yüksek borç ve öz sermaye oranına dayandığı için şoklara karşı duyarlıdır. Ancak banka sanayi devlet işbirliği bu şokları güvence oluşturmuştur. Şimdi Batı bankalarının destek çekmesinden kaynaklanan krizi IMF önerileri doğrultusunda reel faizleri %15'e yükselterek çözmek mümkün değildir. Aksine şu anda yüksek borçlu olduğu halde aslında karlı ve etkin bir yığın şirketin iflasına ve veya Batı sermaye gruplarınca satın alınmasına yol açacaktır. Bu kriz temel değişkenlerden değil, finansal piyasaların başarısızlığından kaynaklanıyor.